Değerli dinleyenler, Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya ve Erkam TV YouTube kanalına hoş geldiniz efendim. Hepinizi en kalbi duygularla, canı gönülden selamlıyoruz. Bendeniz Selahattin Koca Aslan. Yine yeniden yepyeni bir İnsan Tamir Atölyesi programında çok kıymetli hocam Mehmet Ali Bulut Bey ile birlikte huzurlarınızdayız. Hocam hürmet ediyoruz.
Ben hürmet ederim.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz efendim.
Bütün dinleyenlerimize muhabbetlerimizi bildiriyoruz. Allah onlardan razı olsun. İyi ki varlar. Çünkü onların varlığı ve samimiyeti bizi de muhabbete ve samimiyete sevk ediyor. Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Hocam geçtiğimiz günlerde Ruhun Deşifresi adlı kitabınızı okuyorum. Bu kitap hakkında geçmişte de çokça programlar yaptık.
Zaten sizinle. İlk yapanlardan biri.
Tabii. Evet. Ruhun Deşifresi'nde insandaki kavramları aslında yeniden gözden geçirmemize vesile oluyorsunuz. O manada da çok sahasında nevi şahsına münhasır bir eser. Ben Ruhun Deşifresi için Kamil İnsana Varma kitabı insanımızı yeniden inşa etme çabasının kelama bürünmüş hali diyorum.
Elhamdülillah. Tam da niyetim de oydu elhamdülillah.
Çok şükür. Evet. Şimdi Ruhun Deşifresini okurken hem kitaptan yola çıkarak kendime sorduğum zaman zaman dostlarımızı hasbihal ederken de kendimize sorup cevabını aradığımız bir husus var. Efendim elimizde hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim varken, önümüzde alemlere rahmet olarak gönderilen sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi muazzam bir rehber varken, insan neden başaramaz?
Biz
neden başaramıyoruz? Yani
Müslümanlar neden başaramıyoruz?
Bu sorunun cevabını dedim bugün hocamla arasak. Eyvallah. Ne dersiniz efendim?
Şimdi önce kitabın ismiyle ilgili bir tavzih yapayım. Yani yeni dinleyenlerimiz de vardır veya en azından ilk defa bu kitapla karşılaşacak dostlarımız da vardır. Ruhun deşifresi tabiri sizi ürkütmesin. Evet. Ruh deşifre olmaz. Benim buradaki kastım yani ruh, çünkü onunla ilgili bize çok az bilgi verilmiştir. Biz ruhun mahiyetini hakkında bir şey bilemiyoruz. Ama biz ruhun eserlerini biliyoruz. Bize canlılık veriyor, kendine has bir hafızası var. Burada ruhun deşifresi tabirini bir rüyadan dolayı kullandım. Yani bunun başlangıçta adı ruhun gücü idi. Ruhun gücü. Fakat sonra bir iki kere o tekrar etmiş bir rüya ile ben onun adını ruhun deşifresi yaptım. Maksadım da şuydu, dikkat çekmek. Burada ruh ile beden birlikteliğin, bu ikisinin birleşmesinden nasıl bir enerji ve sinerji ortaya çıkıyor, bunu insanların önüne koymaktı. Şimdi bizim temel açmazlarımız şu. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Mesela nebilerin sergiledikleri mucizeler var. Şöyle diyoruz canım, onlar işte ne yapacaksın yani, onlar peygamberdi, bu mucizeleri yaptılar. Biz de şöyle diyoruz. Kur'an bir masal kitabı değildir. Bir tarih ve hikaye kitabı hiç değildir. Kur'an'ın her bir harfi, her bir kelimesi her an ve her dem, her sınıfa, her asra bakıyor. Bu kıssanın anlatılması bana ne diyor? Mesela Resulullah'ın ve şakkal kamer dediği ayı parmaklarıyla yarması. Şimdi bu bir mucizedir elbette. Kendi zamanının insanlarını iskat etmek ve nübüvvetini, yani benim hükmüm bak Rabbimin sayesinde göğe de geçiyor. Yani gök halkına da gösterdi ki ben nebiyim. Yer halkına dedi ki bak ben gökteki bir kanunu Allah benim hatırıma bozuyor ve ayı ortadan ikiye bölebiliyorum dedi. Yere de insanlara mesela iki ağaca emretti, yan yana gelin. Ağaçlar yan yana geldiler. Bütün mahlukat onunla konuştu. Elini tuttu, çeşme su gibi aktı. Böylece ne yaptı? Bunların her birisiyle kendi döneminin insanlarına dedi ki ben sakaleyn peygamberiyim. Hem gök halkına hem yer halkına, hem cinlere hem insanlara gönderilmişim. Bu kendisini ispat etmekti dinle zamanlarına. Fakat bunların yani üzerinden 1400 sene geçmiş. Ya diyeceğiz ki bu ayetler o vakte ait bir şeydi?
Öyle bir şey demeyiz.
Öyle bir şey diyemeyiz. Ya da diyeceğiz ki bu sonradan gelenler için bir ibretliktir. Şimdi geçenlerde bu 2-3 sene oldu zannediyorum. Çin Amerika'ya karşı üstünlüğünü göstermek için dedi ki ben 750 kilometre yukarıdaki bir şeyi vuruyorum. Bir uyduyu. Yani kendi uydusunu buradan vurup yok edebiliyor. Bu tabii o uydular da ileride dünyanın başına bela olacak da ayrı bir şey. Yerden herhangi bir silah kullanmadan nasıl bir güç kullanıyorsa yukarıdaki bir şeyi imha etti. Resulullah bunu yapmış. Şimdi ben bundan ibret alayım mı almayayım mı? Ben bunu yapmaya çalışayım mı çalışmayayım mı? Sonra Hazreti İsa'nın dilinden diyor ki, belki ayet tam hatırlamıyorum Arapçasını. Estağfirullah. En yahluku lekum min at-tini kehiyeti at-tayri fanfukhu fihi ve yatiru bi iznillah. Ben size çamurdan kuşa benzer bir şey yaparım, ona kendimden üflerim, o da Allah'ın izniyle uçar. Biz bunu bugün uçak yapmışız ve ona biniyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam diyor ki, Hazreti Cenab-ı Hak ona diyor ki, senin kavmini uçurmak istiyorsan şeyi yere vur diyor. Asanı yere vur diyor ve oradan su fışkırsın diyor. Biz bugün artezyeni yere vuruyoruz. 2000 metreden, 3000 metreden, 10.000 metreden gaz çıkartıyoruz, petrol çıkartıyoruz ve su çıkartıyoruz. Şimdi biz bunlardan ibret alalım mı, almayalım mı? Parmağıyla denize dokundu, ay iki şaka oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hicret günü elini bir kısır bir keçini sırtına sürdü. Bir süt çeşmesi oldu ve bir daha da yapmadı, bunu terk etmedi. Bunlardan ibret alalım mı, almayalım mı? Bunların imkanlarını arayalım mı, aramayalım mı? Hazreti Ömer gibi bir zat güneşe dur diyor ya. Güneşe dur diyor. Ben namaz kılmamışım. İkindi geçecek bir savaştalar. Seriye sırasında güneşe dur diyebiliyor. Mümin. Ben bunlardan ibret alayım mı, almayayım mı? Ama biz bunlardan ibret almadık. Ve buna yanaşmadık. Ve sürekli mucize dedik ve bıraktık. Keramet dedik ve bıraktık. Hazreti Ali Hayber'in kapısını kopardı. Kalkan yaptı. 20-30 tane sahabi o kalkanın altından Hayber'e girdiler. Yani Resulullah'ın emriyle git onu kopar dedi. Amenna. Bunu kopardığında Hazreti Ali, burada çelik mi vardı?
Yok.
Ne vardı? Bu bedenin imkanları vardı.
Evet.
Ama öyle bir ruh, öyle bir iman ile bedene öyle bir yüklendi ki bu çeliği aştı. Hadi diyelim o da hesaptandır.
Günümüze gelecek olursa.
Geleceğim. Bir misal daha.
Seyit Onbaşı'nın 215'lik işte mermiyi kaldırması gibi.
215 kilo değil, 290 kilo.
290 kilo.
Evet. 290 kilo mermiyi tek başına çıkardı ve sürdü. Şimdi bedenin öyle bir konsantrasyonu var ki ruh, iman, inanç ve beden birleştiğinde tek başına bir insan 20 kişi yenecek hale gelir. Tabi Kur'an buna 10 kişi diyor. Sonra 2'ye indiriyor. Günüz hafifledi diye. İşte insanda aradığım budur. Diyoruz ki, o yüzden ruhun deşifresi dediğim kitapta. Bu ruhun deşifresi dememin sebebi, siz ruhun bu bedendeki kabiliyetlerini, gücünü anlasanız, hiçbir meselede ben bunu yapamam diyemezsiniz. Deme hakkınız yoktur. Çünkü o zaman sizde tecelli eden Esma-i İlahiye'ye hakaret edersiniz. Her şey bittikten sonra sizin için ben varım. Her şeyi olduran bir Rabbiniz var diyor. Yani onların her şeyi olduran bir Rabbi de yoktur. Bir savaş öncesinde Kur'an-ı Kerim'de onların her şeyi olduran bir Rabbi de yoktur. Sizin her şeyi olduran bir Rabbiniz de var. Siz zaten Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını yüklenmişsiniz. Size kendinden üflemiş Cenab-ı Hak. Ve artı yine dara düştüğün zaman dur. Fasta'iz billah. Allah'a sığın. Ben seni kurtaracağım diyor. İmma yanzaganneke nazgun mine şeytani. Fasta'iz billah. Bir acze düştüğünde, şeytan seni umutsuzluğa düşürdüğünde bana sığın diyor. Biz bunu nasıl anlıyoruz? Sana sığınırım ya Rabbi. Hayır. Güçlen yani. İblis kimmiş sana karşı? Ne demiyor mu ki sen gerçek kullarıma karşı hiçbir halt edemeyeceksin iblise? Evet. Gerçek kul ne? İşte bedenini, ruhunu imanıyla birleştirip Allah'a tam itimat etme haline gelmektir. Bu kitabın temel derdi budur. Eğer bir Müslüman hakiki manada iman etse ve hallerini ve sıfatlarını o iman çerçevesinde güçlendirse, ona tam itimat etse Allah'a, daha neymiş ya? Bütün aleme meydan okursun. İmanın kabiliyetine göre. İşte bu kitap ile, yani ruhun deşifresiyle insanlarda var etmek istediğim, farkına vardırmak istediğim nokta bu. Ama tabii ki bu kadar kolay değildir. İşte sizin sorduğunuz şey, diyoruz ki önümüzde Kur'an gibi bir rehber var.
Evet.
Kur'an gibi bir kitap var. Nesi eksik Kur'an'da, ne eksiktir? وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ
Her şey bundan.
Kitap mübin aynı zamanda bu kainatı da verir. Çünkü kitap mübin ve imam mübin diye iki tane tabir kullanır Kur'an-ı Kerim'de. İmam mübin adeta benzetmede hata olmasın, bu kainatın, bu alemin, bu evrenin hard diski gibi düşünelim. Kitap mübin ise o hard diskten sahneye çıkarılan, zaman ekranı içerisinde sahneye çıkarılan bütün meselelerdir. Bu ikisini gördüğümüz zaman bu kainatta var olan her bilgi insanda da mevcuttur. Bu kainatta var olan her hikmeti, her bilgiyi, her kanunu kavrayacak düzenek sende de mevcuttur. Siz bu size bunu verdi çünkü Allah. Yani ben bir bilinmek istedim, insanı yarattım diyor. Bilinmek istedim. Allah'ı bilme işini nasıl yapacağız? Müteal olan, sonsuz olan, soyut olan bir varlığı nasıl bileceğiz ki? İşte Cenab-ı Hak kendisine ait her bir isimden belli bir numunecikler, tartı aleti olacak şekilde o şahs, şey dediğimiz benlik, kişilik veya işte o ene. Bu enenin tabiatında Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarını, bütün şuuraltı ve işlerini, Allah'ın yaptığı işleri ölçebilecek metrecikler koydu. Bu nedir? Mesela bir misal vereyim. Diyoruz ki, bunu çok da sık veriyorum. Güneş bize 150 milyon, 159 milyon kilometre uzaktır. Bakın kaç unsur kullandım? 150 milyon kilometre uzak. Bu tabirleri ben bilmezsem, bana bunlar öğretilmemiş olursa ben bunu bilemem ki.
Tabii.
Bu mesafeyi de ölçemem. Dolayısıyla o zaman diyoruz ki insanın alemi okuyabilmesi için bir düzeneğe ihtiyacı var. Bir işlemciye ihtiyacı var. Şimdi işlemci dediğimiz zaman mesela bir bilgisayarda şey vardır. İşletim sistemi vardır. Hı hı. Bilgisayarda işletim sistemi. Bu işletim sistemi ne demek? Şu klavye ile ekran arasında irtibat kurmaktır. Selahattin, ben seni seviyorum kardeşim dediğim zaman ekrana Selahattin, ben seni seviyorum kardeşim çıkabilmesi için bu klavyede bıraktığım enerjilerin, çünkü oraya her bir düğmeye bastığımda bir miktar elektrik bırakıyorum. A tuşuna basınca oraya A gitmiyor. A tuşuna basınca bir miktar elektrik salıyorum. S tuşuna basınca bir miktar elektrik salıyorum. E tuşuna basınca bir miktar selele neyse. Neticede bu elektrik, saldığım elektriklerin bir arka plandaki bir düzenek sayesinde önce o alınıp o şekle dönüştürülmesi, sonra o şeklin oraya yazılması lazım ki olabilsin. İşletim sistemi, klavyede bulunan her bir hareketin, her bir harfin izahını yapabilmektir. Şöyle diyorum, A tuşuna basınca, o işletim sistemi, A tuşuna basınca şu kadar elektrik salacağım. Bu kadar elektrik salınca, diyorum, sisteme yazıyorum komut olarak, bu kadar elektrik gelince bu elektriği ekrana A diye götür. İşletim sistemi budur. İşte aynı şekilde Cenab-ı Hak da bu insanı var edince bir android kutuydu. Buna bütün isimleri Allah yükledi. Hazreti Adem'e isimleri kendisi yüklemedi mi? İşte bu bir işletim sistemidir. İşletim sistemini yüklemeden önce Adem ne A'nın ne B'nin ne D'nin farkındaydı. Ne zaman ki Allah işletim sistemini yükledi, bu işletim sistemi üzerinde oku kainatı dedi ve okudu. Meleklere oku dedi. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Senin bize öğrettiğinden başka bir şey yok ya Rabbi. Seni takdir ederiz. Demedi ona, döndü Cenab-ı Hak. Ben size demedim mi? Bunda sizin bilmedikleriniz şeyler de vardır. Çünkü işletim sistemini yüklediğin andan itibaren diyor ki bu gözlüktür. Bu kalemdir. Çünkü bundaki sıfatı gördü, ona isim verdi. Çünkü insanda Allah kendi isim ve sıfatlarını verdi. O bilgiler kendisine var olduğu için bunu gördü. Bu nedir acaba dedi. Bu kalemdir dedi. Kalemin yazmaya yaradığını bildiği için. İşte şimdi geçiyorum. İnsanoğlu doğduğunda, doğmadan önce insanın hep bahsediyorum. İki yönü vardır insan. Bir tarafıyla terkiptir, bir tarafıyla inşadır.
Terkip ve inşa.
Bu terkip ve inşa eşleştikten sonra bir bütün meydana gelir. O zaman kalır programları. Hı. Buna yüklenecek program. İnsan önce bir terkip ve inşadır. Terkip ve inşa dedik. Terkip, inşa.
Ne demek hocam terkip?
Anlatacağım. Sonra bundan bir terkip ve inşa bir A şahsı ortaya çıkar. Hı. Şimdi bu A'nın yani bir insan ortaya çıkar. Bu insanın bu alem ile muhatap olabilmesi için de dedik ki bak hardware, software, operatör. Bir insan çıktık. Bunu şimdi inceleyeceğiz. Şimdi terkip şudur. Hangi ismi bir insan ilahi isimlerin bir tecellisidir ya. Hangi isim insanda ne miktar yer alacak? Bunu Cenab-ı Hak kendi hikmetine binaen anne babalardan tevarüz edilen malzemeden inşa ediyor. Diyor ki şu şu şu şu şu malzeme alındığında bu insanın mahiyeti budur. Tutuyor. Ya kayyum, ya hayyu ya kayyum veya ya alim ya halim veya ya vedud ya settar. Bir isim bunda öne çıkıyor. O mahiyete göre. Fakat bu mahiyeti tayin eden lalettayin suma haşa Allah abeste iş yapmaz. Hakimdir. O hikmetine binaen bu çocuğun, bu insanın inşa edileceği anne babanın, anne babaların bu 32'ye kadar çıkar yani 4 nesle kadar çıkar. Anne babaların günahları, sevapları, iyilikleri, duaları, bedduaları, hataları hepsini iç içe koyduğumuzda bir mahiyet ortaya çıkar. Ondan bir varlık ortaya çıkar. Buna biz terkip diyoruz. İlahi isimlerin sizde karar kılması. İlahi isimlerin ne miktarda olacak, hangisi önde olacak, hangisi çok, hangisi az olacak. Bunun oluşmasına terkip diyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın işte takdiri dediğimiz noktada. Bu terkip oluştuktan sonra şimdi bu terkibi inşa etmeye geliyor. Bu şuna benzer. Çok güzel bir halı deseni yaptınız. Hı-hı. Çok güzel bir halı deseni. Hı-hı. Ama bak halı deseni diyorum. Daha halı yok ortada. Siz bunu isterseniz ketenle dokursunuz. Olur bir hasır. Siz bunu isterseniz tırlık iple, pamukla dokursunuz, olur bir kilim. Siz bunu isterseniz yünle dokursunuz, olur bir halı. İsterseniz çok sık dokumalı ipekle dokursunuz, olur bir hareke halısı, kıymetli bir halı haline gelir. Hepsinde aynı desen kullanıldı. İnşaat malzemesi işte bu kadar önemlidir. Eğer siz o mükemmel deseni, o mükemmel halı desenini bir keten ipleriyle yaparsanız bunun adı hasır olur. Halbuki aynı desendi. Öbür tarafı da siz bunu ipekle dokursanız bu olur ipek halısı. İpekten halı. Birisinde metrekareye 100 bin ilmek düşer. Öbüründe 350 bin, 400 bin ilmek düşer. Sıkı dokunur. Muhteşem, kıymetli bir şeydir. İşte bu mahiyet belirlendikten sonra bu terkip ana rahmine iner bu. Bu Ceberatü Hams dediğimiz şey, Hazreti Hams dediğimiz 5 mertebedir. Yani ilmi ilahide, Allah'ın ilminde var olan bir şeyin varlık halini tezahür etmesi, varlık halinde görülebilmesinin 5 mertebesi var. İlk bulunduğu yer ceberut alemidir.
Ceberut.
Cenab-ı Hak çık oradan dediği zaman, ey Selahaddin'le filandan doğacak çocuk, çıkar. Bu mahiyet belirlenir. Orada mahiyeti benim, burası lahut alemidir. Sonra lahut aleminden nasut dediğimiz kanunlar alemine indirilir. Bu mahiyetin kanunları konur. Sonra bu melekut alemine indirilir. Bir modeli çıkarılır. Tam artık belirir. Sonra bu model ana rahminde printer edilmeye başlar. Dokunmaya başlar. Eğer helale harama riayet edilmemişse, eğer malzemeden çalınmışsa, inşaat malzemesinden çalınmışsa, eğer pik demirleri daha ince veya kalın tutulmuşsa, şu yapılmışsa bunu anlaşılsın diye söylüyorum. Böylece bir mahiyet ortaya çıkar, özürlü ve arazi. İsterse mahiyeti çok güçlü olsun. Yani mahiyetli güçlü olmasına rağmen inşasında kullanılan malzeme üzerinden de bir problem karşımıza çıkar. Yani bedeninde ham malzeme kullanmışsa, helal olmayan malzeme kullanmışsa, Cenab-ı Hakk'ın yasak dur dediği, uzak dur dediği şeyi yaparak sen bu işi inşa etmişsen, bak şimdi ikinci problem. Birincisi dedik ki hardware. Yani yapısı. Yapısında malzeme sıkıntılı, hardware. Öbürü software. Anne babadan tevarüs edilen, o dedelerden tevarüs edilen hak edişlerle. Zalim bir dede. Haksızlık yapmış bir dede. Çalmış bir şey. Bir şekilde ona göre bir terkip oluşuyor. Bu elimizde var olan şey. Fakat geldi. Bu ortaya oluştu şimdi. Cenab-ı Hak sana bir teklifte bulunuyor. Akla yapılan teklif ben senin sorunu unutmuş değilim. Ha, biraz uzak uzun.
Yok hayır. Evet. Bağlıyoruz.
Akla yapılan teklif nedir? Diyor ki iman et. İman et. Cennet var, cehennem var. Ben sana hesap soracağım. Bunun terkiple alakası yok birinci derecede. Fakat bu teklife karşı senin uyanık olmak veya talepkar olman ile olmaman işte bu malzemeden kaynaklanıyor. Eğer senin inşaat malzemen kötü ise imanın çağrısı seni çok fazla ilgilendirmiyor. Eğer senin terkip ve mahiyetinde bir arıza ve bir sıkıntı varsa imanın çağrısı sana çok çok cazip gelmeyebiliyor. Ama bu inanmayacaksın manasına gelmiyor. Çünkü iman bedene yapılmaz, terkibe yapılmaz. İman akla yapılan bir tekliftir. Aklın varsa iman sahibi olabilirsin. Dolayısıyla aklın varsa sen iman ile karşı karşıyasın. İman ettin. Teslim oldun. iman ve teslim ettiğin zaman senin yanlış inşaat malzemene rağmen, terkibindeki eksikliklere rağmen sen kendini ikmal edebilirsin. Bu şartı unutmamak kaydıyla. Bir şeylere gireceğim şimdi. Diyorum ki isterse mesela çok iyi bir operatör, bilgisayarı çok iyi kullanan bir adam, çok iyi olmayan bir bilgisayardan çok enteresan neticeler, güzel neticeler elde edebilir. Ama onu sana bana verseler, dünyanın en güzel bilgisayarını, en güçlü bilgisayarını ve en fazla Atari oynarız. Bilmiyoruz çünkü onunla ne yapacağımızı. Bilmiyoruz. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu şu anlattıklarım, terkip ve inşa, evet iman etmeyi kolaylaştırır, güçleştirir ama mani değildir. Çünkü aklın kanunu ile bedene yapılan teklif birbirinden ayrı şeydir. Akla yapılan teklif diyor ki aklın var, sen düzenin var, görüyorsun. Yani bu kainatın muazzam bir işleyişi var. Bu kainatın arkasında bir aklı külli var, bir irade var, bir kast var. Dikkat et diyor, aklın bunu bilmesi lazım. Sonra diyor ben sana teklif ediyorum ki ey kulum sen geçici süre burada kalacaksın. Görüyorsun herkes ölecek, sen de öleceksin. Ben sana teklif ediyorum, bana iman et. Senin hayatını senden satın alayım, karşılığını cennet vereyim sana diyor. Bu bir akıl işidir. Ama akıl bunu kabul ettikten sonra ibadette, efendim taatta aşırıya gidebilmek, aşırı demeyin, yeterli yapabilmek veya yapamak yine mahiyete bakıyor. Eğer sen haramzade isen teheccüd kılarsın ama lezzet almayabilirsin.
Huşu eksik kalır.
Huşu eksik kalır. Söylediğim bu, yoksa iman etmeye şuna mani değildir. Bunu iyi koyduktan sonra geliyorum. Bu rehberlik nasıl başlayacak? Eyvallah. Herhalde artık bir ara vermemiz zamanı gelmiştir.
Kısa bir ara verelim. Hatta şu sözünüzü geçmiş programlardan hatırlayarak araya geçelim. Yani insan tamir atölyesine bu programa başladığımızdan bu yana hiç unutmadığım altı çizilesi çok mühim ifadelerinizden. Diyorsunuz ki bir insanın sahip olabileceği en büyük zenginlik, en büyük nimetlerden bir tanesi Allah'ı bilen, tanıyan, takva sahibi bir dedeye ve nineye sahip olmasıdır.
Evet, evet. Çünkü size vebal bırakmıyor.
Ya, size işte söz dönüp dolaşıp evet, oraya gidiyor. Evet. Efendim kısa bir ara verelim. Ardından Mehmet Ali Bulut Bey ile birlikte tekrar huzurlarınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da ve Erkam TV YouTube kanalında bizleri dinlemekte olan siz değerli dostlarımıza misafir oluyoruz. Evlerinize, gönüllerinize, hanelerinize Mehmet Ali Bulut Bey ile beraberiz. İnsan Tamir Atölyesi'nde bugünkü programımızda şu suale cevap arıyoruz. Elimizde Kur'an-ı Kerim varken, önümüzde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi bir rehber varken biz Müslümanlar neden başaramıyoruz? Neyi eksik eyvallah bırakıyoruz? Allah dedik. Allah. Bu sorunun cevabını yani aramaya devam ediyoruz.
Başlangıçta biraz ön açtık.
Evet.
Biraz açtık.
Ruhun deşifresinden yola çıkarak.
İnsanın mahiyetini tam kavradığımız zaman.
Doğru.
Yani şimdi bu şeyi bilmezsek, düzeneklerini, insan düzeneklerini bilmezsek, bu düzeneklerin uygun olmaması halinde insanın başına neler gelebileceğini de tam kestiremeyiz. Şimdi biz diyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kullu mevludin yuladu ala fıtratil İslam. Kullu mevludin yuladu ala fıtratil İslam. Thumma ebevahum yuhavvidanehu yunassiranehu ev yumeccisaneh. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Şimdi biz bu tabiri söyleyince, İslam fıtratı üzere doğar deyince %99 Müslüman zannediyor ki Müslüman doğar. Hayır. Çocuk Müslüman doğmaz. Çocuk kendisine yüklenilecek programı reddedecek durumda değildir. Ne yüklersen onu alacak demektir. Kabildir, barışıktır. İslam barışık demektir yani. Siz bu çocuğa ne yüklerseniz onu alır. İsterseniz hayrı kavrayacak bir sistem yüklersiniz. İsterseniz şerre yönelecek bir sistem yüklersiniz. Bugün vaftiz dediğimiz şey, kulağına ezan okumak dediğimiz şey veya efendim işte Yahudilerdeki o hani doğduğu seremoni, bunların her birisi çocuğun işletim sistemini kendi sistematiğine çekmektir. O yüzden Resulullah dedi ki aleyhissalatü vesselam, çocuk İslam fıtratı üzerine döner. İslam doğar demedi. O fıtrat dediğimiz yaratılışı. Şimdi bir masaüstü bilgisayarını düşünelim. Bir masaüstü bilgisayarını getirdik buraya. Hiçbir program yok. İçinde sadece BIOS var. BIOS dediğimiz evet. Bir saatini veriyor. Nerede işletilmiş? Ben önce buna bir işletim sistemi yüklemek zorundayım. Değil mi? Bu işletim sistemini ben yüklemezsem bu bilgisayar kendisine yüklenen program ile ne yapacağını bilmez. Çünkü nedir bu işletim sistemi dediğimiz? Bilgisayarın klavyesinde var olan bütün komutların ne anlama geldiğini tek tek tek tek tek ona göstermemiz gerekiyor. A'ya basınca ne olur? Shift A'ya basınca ne olur? Alt Delete Shift'e basınca A'ya ne olur? Bunların hepsini tek tek tek tek izah etmemiz gerekiyor. İzah etmemiz gerekiyor ki sonra o klavyeye bastığınızda o bilgisayar arka plandaki o komutlar benim ne yapmak istediğimi anlayabilsin. Aksi takdirde hiçbir bilgisayar size hiçbir şey söyleyemez. İlla bir işletim sistemi lazımdır. İşte insanoğlu hem hard diski, hardware dediğimiz yani malzemesi hem de terkibi itibariyle, iç BIOS'u itibariyle biz ortaya koyduk ilk bölümde. Dedik ki anne babalardan tevarüs etmiş olduğu sanal bir tasın içine inşa etmektir. Neyse artık neyle yapılmışsa annenin mayasından, kemiğinden ona et giydirilir, kemik giydirilir, şu yapılır, mahiyet giydirilir. Önce bir mahiyet vardır, sonra üzerine vücut giydirilir. Bu mahiyet dedik ki isimlerin terkibidir, Esma İlahiye'nin terkibidir. Bu inşaat malzemesi de o terkibin üstüne giydirilen vücuttur. Bu ortaya çıktıysa da bu hardware'dir. Yani bu insan dediğimiz varlıktır. Ama bitmedi. Bu varlığa bir teklifte bulunacaksınız. İman et teklifinde bulunacaksınız. Bu teklifi neyle anlayacak? Akıl ile. Peki aklın mukayese etmekten başka bir seçeneği yoktur ki. Akale iki şey birbirine bağladı ve kıyasladı demektir. Şimdi bu bardaktır. Bir başka bardak daha vardır. Camdır. O da bardaktır. Ama ikisi arasında bir fark olduğunu
akıl sahibi akıl bilir.
Bilmez.
Bilmez.
Hayır. Akıl sadece kıyaslar. Aklın değil. Bilebilmesi için ekstradan bu bardağın ne bardağı, o bardağın ne o bardağı olduğunun zihnimize tanımlanmış olması lazım. Yani benim zihnime kırmızıda durulur denmiş olması lazım. Efendim yeşilde geçilir denmiş olması lazım. Bu bana bildirilmemişse ben orada ekranda yanan kırmızıları bir oyuncak zannederim. Kırmızı yanıyor, sarı yanıyor, yeşil yanıyor. Kırmızı yanıyor, sarı, yeşil. Bu bana tanıtılmamışsa akıl onu bilmez. Akıl der ki kırmızı yanıyor. Kırmızıda ne yapacağını akıl bilmez.
Evet.
O yüzden akla vahyin rehberliği lazım oldu. Çünkü akıl bu kanunları çıkartabilir. Bu bundan çıkar, ondan çıkar der. Ama bunun neticesi ne? Bu ne yapar? Mesela ne kadar çok akıllı olursan ol, vahiy yoluyla öldükten sonra yapmış olduğun fiillerin ne anlama geleceğine sana vahiy yoluyla bildirmemişse akıl bunu bilemez. Ve akıl esasında topladığı malzemeyle ne yapacağını da bilemez. Bunu zihin bilir. O yüzden zihin dediğimiz şey insanın biriktirdiği kelimeler bütünüdür. Biriktirdiği manalar ve şablonlar bütünüdür. Bu zihin aynı zamanda zihniyetin oluyor çünkü o. Bu zihin olmadan akıl bir yere varamaz. Şimdi bu zihin nasıl oluşuyor? İşte mesela o. İnsan yeni yeni ortaya çıkıyor. Dedik ki insan doğduğunda bir dili yoktur. İnsan doğduğunda bir dini de yoktur. İnsan doğduğunda korkak da değildir. İnsan doğduğunda cesur da değildir. İnsan doğduğunda evet bir takım kalıtımsal şeyleri var. Yani eğilimleri, dürtüleri, hisleri var. Ama hangi dilde konuşacağı anneden babadan tevarüs etmiştir muhakkak var ama öğrenmeye başladıktan sonra kelime Türkçe ise Türkçe konuşur, İngilizce İngilizce konuşur. Yani anne ona ne öğretirse o onunla konuşur. Anne veya çevre. Sen mesela diyelim ki bir Türk annenin doğurduğu bir 300 çocuğu düşün. Birisini aldı Fransa'ya teslim ettiler, birisini Alman'a verdiler, birisini İngiliz'e verdiler. Bu çocuk Türkçe konuşmaz. Türkçe'ye hatırlar. Yani o annesinin hamileyken Türkçe konuşması, Türkçe bir şeyler yapmasına dair altlık vardır az bir şey. Ama siz bunu İngilizce öğretirsiniz, bu İngilizce konuşur. Farsça öğretirsiniz, Farsça konuşur. Arapça öğretirsiniz, Arapça konuşur. Ve kendisini hep Arap olarak doğmuş farz eder, yapar. Dolayısıyla diyoruz ki, evet insanın terkip edildiği kelimat, ilahi isimler çok çok mühimdir. Bak çok çok mühimdir. İnşa malzemesi de çok mühimdir. Ama bunlardan bir mana çıkarmak için zihin hepsinden daha mühimdir.
Zihin hepsinden daha mühim.
Sana ne yüklenmiş ise, sana nasıl gösterilmiş ise, alem ile irtibatın ve insanlarla irtibatın, eşya ile irtibatın ve davranışların ona göre yapılacak. Eğer sana kırmızı, pembe diye tanıtılmışsa, sen pembeyi her gördüğünde kırmızı dersin. Tanıtımlama diyorum müjden. Ana rahminde 120. günde başlar bu tanımlama. Yani hani bir hadis-i şerifte diyor ki 120. günde bir şey gelir, bir melek gelir, ona ruh üfler. Buradaki ruh üfleme canlandırma değildir. Canlandırma 28. günde oluyor zaten. Buradaki ruh üfleme bu zihniyetin yüklenmesi bilincini oluşturmaktır. Zihni yüklenecek. Kırmızı, sarı, soğuk, sıcak, dur, amca, dayı, anne, nene, çadır, ekmek, çanak, neyse yani. Ve saygı, sevgi, sevginin mertebeleri. Bunların her birisi tek tek tanılır. Yani anneyi sevmek ile sevgili sevmek arasındaki o farkı insana göstermezseniz hayvandan öteye geçmez. Yok öyle bir şey. Buna öğreteceksin. Bu zihindir işte. Sonra zihin oluşturur. Müthiş şablonlar meydana gelir. Bu şablonlar üzerinden siz alemle irtibat kurarsınız. Peki, şimdi bu şablonu neye göre koyacaksınız? Yani sizin elinizdeki ölçü ne? Mesela diyelim ki 1 kilogram dedik. Şuna 1 kilogram dedik. Öbürü aldı dedi ki hayır bu 700 gramdır. Öbürü dedi ki hayır bu 300 gramdır. Biz neye göre karar vereceğiz? Türkiye, dünyada biliyorsunuz 1 kilogram İngiltere'de bir kurşun şeyin içerisinde, bir cam içerisinde erozyona karşı muhafaza ediliyor. Yani kalibre edilmiş 1 kilo. Bu 1 kilo değişmesin diye onu o şekilde yapılıyor. Biliyoruz. Peki bizim zihnimizdeki yargılar neyle ölçümlenmiş? Var mı böyle bir ölçümüz? Evet. Eğer sizin bir göreniz yoksa, zihninizin bir göresi yoksa.
Göresi derken?
Göre şu. Mesela bu hangisi bana uzak? Bunların hangisi bana uzak?
Şu an kupa.
Kupa uzak mı? Neye göre?
Buradan benim baktığım yere.
Hayır. Yani benim açımda neye göre? Kaleme ve kağıda göre. Kaleme ve kağıdı kaldırdığımda bunun bana uzak mı yakın mı söyleyemezsin. Çünkü göre yok. Göremiz yok.
Tamam.
Bir göremiz olacak ki mesela kaleme göre bu uzaktır ama senin defterine göre bu yakındır.
Yakındır.
Halbuki bu uzaktı demiştik. İşte bu göreniz yoksa, bu göre yoksa eğer zihninizdeki hükümler de çok mühim değildir. Mesela bana göre şöyledir diyorsun. Bana göre böyledir diyorsun. Bu bana göre böyledir diyorsun. Şimdi sana göre derken neyi ölçü olarak kullandın? Bana göre dedin. Sana göre sen zihnindeki ölçüleri kullandın. Bana göre Selahattin çok yakışıklı bir adamdır. Öbürü diyor ki yok ya ortadan bir şeydir. Şimdi ben bana göre dediğimde Selahattin çok yakışıklı, hadi bana göre demesem, Selahattin çok yakışıklı bir adamdır dediğimde ben kendi içimdeki ölçüyü kullanıyorum.
Subjektif.
İşte subjektif diyorsun da benim ölçülerim bu.
Evet.
Senin de diyeceksin ki yok canım o kadar da yani değil yani dedin. Sen de subjektif, sen de kendi yanındakini kullandın. Peki doğrusu Selahattin yakışıklı mıdır değil midir? Bunun için bir hüküm lazım. Bu Kur'an'dır bizim için. Eğer Kur'an'ın göreminin merkezine oturtamazsan ona göre böyle, buna göre böyle, şuna göre şöyle olur.
İşin içinden çıkamazsınız.
Şimdi zihnimiz eşyayı, melekutu, alemi doğru okumamızı sağlayacak olan zihnimizin içine edildi. Zihnimiz şu anda, ben bazen diyorum ki bir bilgisayar var elimizde. Bilgisayara Q klavye tanıtımlanmış.
Evet.
Diyor ki bu bilgisayara Q klavye takılır. Burada Q klavye tanımlanmış ama bizim elimizde F klavye var. F klavyeyi Q klavyeye bağlamışız. Ve yazmaya çalışıyoruz. Diyorum ki Selahattin ben seni seviyorum fakat o kelime oraya küfür gibi çıkıyor. Çünkü ben F ile yazıyorum. F klavye ile yazıyorum. F klavyede harfler tanıtılmış Q'nun harfleri gibi değildir. Hı hı. Öyle değil mi? 3-5 tane harften düşer. Bunlardan birisi L'dir, birisi C'dir, birisi B'dir. Bunun dışındakiler hepsi ayrı yerlerdeler. Yani sen Ali yazdığında AC çıkar orada. Misal söylüyorum. Hı hı. Veya İC çıkar. Yani çünkü A ile İ değişiyor, Q değişiyor mesela. Q, A, İ. Şimdi size tanımlanan klavye ile kullandığınız klavye arasında bir dil farkı var ise siz başarılı olamazsınız. İşte biz bir İslam ümmeti. Bize Kur'an dili, evet Kur'an'ın bir altlığı var. Müslüman olarak o bizde var. Fakat bize yüklenmiş olan işletim sistemi, bize yüklenmiş olan işletim sistemi Rahmani ve Kur'ani olmadığı için Kur'an'ı dinlediğimiz halde, okuduğumuz halde bizde bir tesir uyandırmıyor. Öyleyse bizim bu zihnimizi yeniden tevhid ekseninde yeniden kurgulamamız lazım. Müslümanların zihni yapıları da oynandı. Bu Arabistan için de geçerlidir, tabii. Türkiye için de geçerlidir. Ama en büyük azametli operasyon bizde yapıldı. Bugünün insanı muvahhid olamıyor. Hepimiz bir parça seküler duruma gelmişiz. Ve hepimiz sebep-sonuç ilişkilerine mahkum olmuşuz. Yani sebep-sonuç, sen diyor buğday istiyorsan tarla ekeceksin diyor. Aklına gelmiyor Allah muktedirdir, Allah dilediğini yapar. O yüzden hepimiz sebep-sonuç ilişkileriyle ve sünnetullah ile zihinlerimizi sınırlamışız. Cenab-ı Hak da o sınırların içerisine sokmuşuz.
Halbuki
Hazreti Peygamber mesela diyor ki mesela Meryem suresinde Allah kendisine nimet verilenleri sayarken hiç esbabın sukut ettiği şeyden bahsediyor. Hazreti Meryem'in sebebi mi vardı ki çocuk doğursun? Hazreti Zekeriya'nın bir esbab mı kalmıştı ki hem kendisi kızın hem karısından Yahya doğsun? Hazreti İbrahim zaten bitmiş tükenmiş vaziyette 95 yaşında bir çocuğu olsun. Ateşe atılmış yanmasın. Bütün bunlar o sebepler o Meryem suresinde bize aktarırken Cenab-ı Hak diyor ki ben sebep ve sonuç ilişkilerini sünnetullahı sizin aklınızın selameti açısından koydum. Ama ben Allah'ım. Ben dilediğimi yaparım. Amin. Bu ümmet Kur'an'ı şu anda kendisine yüklenmiş olan o enteresan zihniyet üzerinden okuyor. Dikkat et. Şu son 15-20 sene veya 30 senedir birçok alim insanları Kur'an'a çağırdı. Çağırdıkları Kur'an, kendi anladıkları Kur'an. Hmm. Gel Kur'an'a diyor. Halbuki Kur'an bizatihi Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Yani seni oraya çağırırken aslında kendi anladığına çağırıyor. Bu zihinde eksik. Zihnimize yüklenen kavramlar. Şimdi mesela bir misal daha vereyim.
Yani o misali de alalım. Evet, sürenin güzel, sonuna peki. Geliyoruz.
Şimdi diyelim ki birim kumaş istiyorum. 100 birim kumaş istiyorum. Sen gönderiyorsun. Öbürü gönderiyor, 3 kişi gönderiyor. Sonra ben tartıyorum kendi birimime göre bakıyorum. Birisi 100 metre göndermiş, birisi 95 metre göndermiş, birisi 65 metre göndermiş. Tek tek dönüyorum, arıyorum. Niye 65 metre gönderdin? Yok diyor, ben 100 birim gönderdim diyor. Her birisi 100 birim gönderdi. Birisi arşın kullanıyor, birisi endaze kullanıyor, birisi metre kullanıyor. Metre kullanan 100 metre gönderdi. Arşın kullanan 65 metre gönderdi. Endaze kullanan 95 metre gönderdi. Aslında 100 metre çünkü bir endaze 95 santimdir. Bir arşın 65 santimdir. 65 santim 100 birim üzerinden 65 metre eder. O yüzden bu çağın insanının zihnini muhakkak ve acilen yeniden Kur'an ile update etmemiz, güncellememiz gerekiyor ki Kur'an'ın hükümlerini ve ahkamlarını tam olarak anlayalım. Zihnimiz üzerinde oynandı. Bak Türkiye'de eğitim sisteminde son yani diyelim ki 60 seneden bu yana 3 tane milli eğitimin asıl eğitim bakanı müşaviri, bir tanesi sabittir, birisi değişkendir. Sabit olan sistemin tabiatını, sistemdeki işletim sistemini kollamakla görevli bir adamdır. Neden? Çünkü bu milleti İslam'dan uzaklaştırmak, Batı için problem olmaktan çıkarmak için bizim ayar sistemlerimizle oynandı. Sistem olarak bize yüklenen yani bu bilinç ve zihniyet İslam ile barışık ve yatışık değil. İstediğimiz halde başaramıyoruz. Acilen insanın, bu Müslümanların, müminin beyninin yeniden Kur'an ve tevhid üzerinde inşa edilmesi lazım. Uzun süre felsefeyle tagavvül etmiş, uzun süre sebep sonuç üzerinde çalışmış bir zihni ilahileştiremiyorsun, tevhide ulaştıramıyorsun.
Çok enteresan. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Demek ki hep yani ümmet olarak ve bizim Müslümanlar olarak ciddi bir zihni restorasyona, zihni bir formata ihtiyacımız var.
Birinci derdimiz bu.
Birinci derdimiz başaramayışımızın sebebi
evet,
de bu.
Zihni tam oturttuğunuz zaman, zihin tam oturduğu zaman kişi ne yapacağını da bilir. Ama sizin oluşturduğunuz zihin bu çağ bizim İslam düşüncemize göre değil. Şimdi ben örnek veriyorum, çok basit. Hemen vereyim, kapatayım. Mesela diyelim ki şu 8 parmak altında kalan harfler.
Evet.
Bu medeniyetin kurucusu kelimelerdir. Hmm. F klavyede bizim düşüncemiz ve felsefemize uygun harfler orada yatıyor. Ama Q'yu kullandığınız zaman bu İngiliz estematiğidir. Siz Q kullandıkça bir Müslüman gibi düşünemezsiniz.
Çok enteresan.
Evet. Çünkü anne, baba, deden, teyze, nene, işte Kur'an, imkan hepsi bu 8 parmağın altındadır. Ama siz bunu İngilizce yazdığınızda İngiliz felsefesine göre o parmaklar var. O açıdan söylüyorum ki yani zihnimizi Kur'an'ın ahkamına göre yeniden tanzim etmezsek ve kendimizi Kur'an okuruz. Hadis-i şerife de uyarız. Ama herkes kendince bir şey anlar. Bir müşterek oluşmaz.
Evet.
Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Mehmet Ali Hocam çok sağ olun. Yine ufuk açıcı, sıra dışı farklı bir program
İnşallah.
Oldu. Erkam TV YouTube kanalından ve Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan bizleri izleyen ve dinleyen siz kıymetli gönül dostlarımıza da kıymetli vakitlerinizi ayırdığınız ve programımıza alaka gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir insan tamir atölyesinde yine Mehmet Ali Bulut Bey ile beraber huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla. Allah emanet olun efendim. Hoşça kalın.